Podcast dinle.
Yasak ve trans.
Yasak ve trans.
Yasak ve trans. Trans geçiş demek galiba değil mi? Trans.
Artı transseksüelim de kısaltılmışı trans birey olarak da kullanılıyor.
O şey gibi
yani
ya.
Yani cinsiyetler arası geçiş yapmaya dair özel bir şeyi var. Özelleşmiş anlamı var.
Evet, o çok kullanıldığı için öyle ama işte o hani kadın kıyafeti giyen erkek falan şeyi var. Tanımda bir etimolojide bir yerde var galiba öyle bir şey
o
ama.
O travesti, o vestiyer.
Ha, travesti oluyor değil mi?
O başka bir şey. Evet. Doğru. O vestiyer yani gardırop değiştirmiş anlamında. Evet.
Ama yine tıra kökü orada da aynı galiba. Trans, tıra.
Aslında trans Fransızca kökenli transvesti yani o zamanla travestiye dönüşmüş.
Okey, trans geçiş.
Transvestiyer öyle diyelim ha, transvestiyer o zamanla travesti olmuş. Tamam, dolayısıyla aslında biz acaba transı cinsiyetler arası geçiş yerine başka bir şey de kullanıyor muyuz insan için?
Tabii ki canım, ya transatlantik diyoruz işte mesela.
Yok insan için.
Trans sapiens. Sürekli dönüyor, değişiyor.
Hayır, gerçekten hani transseksüel tamam. Yani seksüel anlamda geçiş yapmış. Ama insan için başka mesela hani transnasyonel diyor muyuz? Millet değiştirmiş insan diyor muyuz? Veya...
Güzelmiş, transnasyonel. Çok iyi. Transpolitik bir karakterim. Sürekli parti değişiyor.
Evet, trans örnekini kullandığımız başka bir şey var mı? Gerçekten bilmediğim
var da canım, transandantal biliyorsa... var mesela. Transandantal var. Ya yani çok yaygın değil. Aşkın şey o işte... Transit var. Transfer var. Transfer yüz değiştirmek gibi galiba. Tam emin değilim ama öyle bir şeydi.
Galiba bak gerçekten başka bir şey için böyle bir yaygınlıkta kullanım yok.
Olabilir. Emin değilim. Tamam. Ya o evet. Çok takılmadım oraya. Diğer kelimemiz neydi? Trans ve
yasak.
Ve yasak.
Geçiş yasak diyorsun. İşte tabelayı koyuyorsun abi. O kadar geldikten sonra biz de dönmeyiz.
No trespassing diye bir şey. Peki yasak ne? Yasak deyince aklına ilk ne geliyor? Benim tabii deve kuşu kabaresi geliyor şey. Yasaklar geliyor da hani en çok yasak kelimesini aklımıza kazıyan replikler.
Yani ben de yasak şey de ilginç geliyor. Kendime koyduğum yasakla başkasının koyduğu yasak arasındaki fark bana çok ilginç geliyor. Yani yasak illa, çünkü genelde başta otorite gibi geldi. Otoriteyi çağrıştırdı. Ama kendime de yasak koyabiliyorum mesela ve o çok garip geldi. Yani yasakların kaldırılması ve koyulması anı sanki transla ilgili gibi. Çünkü yani bu artık yasak. Mesela bir örnek vereyim işte hayvana şiddet. Mesela biz çocukken bu yasak değildi, ayıptı, günahtı mesela. Ama artık yasak. Falan.
Neden önceden ayıptı, günahtı, şimdi yasak?
Tamam, bu galiba otoritenin türünü belirliyor.
Oradaki trans durum ne yani? Neyden neye geçtik ve o yüzden öyle oldu?
Şimdi işte birçok otorite var bizi yöneten. Birisi mesela kendi çevremiz oluyor. Ayıp diyen kültürel çevre. Günah diyen dini çevre. Yasak diyen hukuki çevre gibi geliyor bana.
Yani yasakla yasallık aynı kökten geliyor gibi görünüyor.
Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bir yasayla konmuş engelleme yasak oluyor. Dolayısıyla orada bir şey ilginç geliyor. Yani yasağın konma anı. Yani geriye dönük yasa dediğimiz konu var ya mesela. Bu sanki transla onu bağlıyor gibi.
Geriye dönük yasak koyamazsın yani bu arada. Sanki yasak tanımlandığı an böyle T0 ilk yani böyle başlangıç zamanı tanımlandığı andır gibi geliyor. Çünkü artık yasak deriz. Evet, yasak geriye yürüyemez muhtemelen değil mi?
Ama onda şey çok ilginç mesela. Ama şimdi orada bir hukuki olarak şöyle bir örnek var. Bir durum oluyor ve bu yasak değil. Ve dava açılıyor. Dava yasakladığı için o kişi cezalandırıyor ve bundan sonra yasak oluyor. Anlatabildim mi?
O kişi cezalandırılıyor mu peki?
Cezalandırılıyor evet. Yasak konuyorsa cezalandırıyor. Ve o da içtihat olarak hani kanuna geçiyor. Böyle bir uygulama yapıldı. Bak şurada bir örneği var. Hakim karar vermiş ve artık yasak olmuş oluyor. Dolayısıyla geçiş örneği hukukta önemli. Yani hukukta genelde şöyle bir şey olmuyor. Ya bunları yasaklayalım bundan sonra. Çok o da var. Kanun düzenleyici bunu yapabiliyor. Ama hakim kararıyla yapılıyorsa o zaman geçiş örneği de yasaklıyor. Çünkü evde yaşıyoruz bunu. Şimdi seninki daha ufak ama bir şey yapıyor kızım ve bu yasak diyorum. İle öyle bir şey dememiştin ki diyor. Ben de diyorum ki bundan sonra yasak. Yani artık yasak yani. İle
tamam,
diyor söylemiş.
Yani o ilk yaptığı için ona bir yaptırım uygular mısın? yasak olduğu için sonra diyelim ki bir X yaptırımı uygulayacaksın.
İşte
bunu yasakladığın andan önceki davranışa bir yaptırım uygular mısın?
İşte muhteşem konu bu. Zaten o da bütün politikayı belirliyor. Bazen uygulayabiliyorsun, bazen uygulayamıyorsun. Yani ve ikna edebiliyor seni. Tamam bunu söylüyorsun da bundan şimdi şu elinde dondurma var o sırada. O dondurmayı yiyecek yani. Daha yememiş, yasak olmak üzere. Şimdi dondurmayı yemeden önce o yasağı koyabilecek misin? Atıyorum bilmem ne. Bütün gün şeker yediysen dondurma da üzerine yeme gibi bir yasağı o an yaptırabilecek misin? Ya da o seni ikna edebilecek mi? Yani yasak çünkü bir süre devam edecek mesela. Çünkü bazen daha uzun süreli bir şey oluyor. 3-4 gününü etkileyecek bir şey olabiliyor.
Peki sana daha provokatif bir soru sorayım. Neden bir şeyi belli bir andan sonra çocuğa yasaklıyoruz ama ayıplamıyoruz? Yani baba yasal bir veya anne yasal bir otorite midir? Yoksa...
Süper. Çok iyi soru. Şöyle aslında bunu yapıyoruz. Örnek
veriyorum. Bence çocuk küçükken yasak oluyor ama çocuk biraz daha büyüdüğü zaman o artık Bravo. Yasak değil ayıp hale geliyor gibi geliyor. Yani çünkü Bravo. Artık onun iradesi var. Kendi kararını verme özgürlüğünü ona sunuyorsun. Bu noktadan sonra ben sana bir şeyi yasaklayamam ama yaparsan üzüleceğim için ayıp.
Ben hemen örnekleyebilirim sana. Kızım işte yatmakta çok zorlanıyor ve işte ben bazen geç gidiyordum işte küçüktü. 6-7 yaşındaydı bir gün. Eşim aradı yatmıyor hala bir konuşur musun dedi. Konuştum o yatmadı. Eve gidene kadar ben bir saat yolum vardı uyumamış. Ve evde olay kıyamet kopmuş yani. Ve gittim dedim ki yani ve giderken de Osman var arkadaşım yanında. Dedi ki artık büyüdü ya ona sorabilirsin neden böyle yaptın dedi. Adem doğru yani yasağı söylemek yerine yasağı konuşabilirsin dedi yani. Ve konuştuk dedim ne yapıyorsun dedim. Ya çok şey dedi yani uyumak istemiyorum annem uyumamı istiyor dedi. Buradan çıkıyor sorun dedi. E peki dedim annen üzülüyor görmüyor musun dedim. E annem üzülsün mü ben mi üzüleyim diye düşünüyorum. Annem üzülsün diyorum dedi. Tamam mantıklı. Peki nasıl üzüyorsun dedim. İşte bağırınca dedi annem cinnet geçiriyor ve gidiyor dedi. Yani taktiği şeyi de çözmüş. Nasıl kovduğunu. Evde biri daha vardı bir arkadaş. Ona dedi dinlemeyince gidiyor dedi. Teknikler çözülmüş. Ve isteği de çok net. Artık dedim ki o zaman bizi yani artık dedim büyüdün masal. Yani sen bu evde kuvvetli bir bireysin ve bizi etki ediyorsun çok ciddi. Lütfen bizi empati yapar mısın dedim. Yani vicdan çalışmaya başladık. Yani yasaktan...
Orada ayıp dediğimiz devre şey devreye
evet, giriyor. Yasaktan yasak. Vicdana doğru geçtik. Bence ergenlikte yaşanan bu aslında ailelerde. Yani ergenlikten önce bağıra çağıra, fiziksel irilikle, işte para otoritesiyle ya da bir tabletin elinden alırım bilmem ne yaparımla yasak koyabiliyoruz. Ama bir yerden sonra çocuk büyüdüğü için ayıp, hani kimi aileler günah diye giriyor falan. Bütün o türler birbirine giriyor ama baktığında çocuğun bütün büyüme süreci o trans şeylerle, geçişlerle oluyor aslında. Mesela yasak türleri arasında geçiş yapıyoruz toplumsal olarak aslında. Çok acayip.
Peki yasak diyebilmemiz için o zaman bir otorite kişi, bir otorite ya da devlet olsun. Tüzel veya özel fark etmez. Bir kişi olması gerekir mi sence?
Kişi değil. Kişi doğru değil. Yani çünkü yani bir kitap da sana yasak koyabilir. Bir şarkı da
ama kitabın yazarı var.
Olsun. Koyabilir. Der ki böyle
ama
yapacaksan
yani yazarı var. Yani ben kitap koymuyor aslında. Ben orada kitapla yansıtma yapıyorum.
Ama
onun yazarının otoritesine saygı gösterdiğim için oluyor.
Hayır. Katılmıyorum. Çünkü yasak da zaten çiğnenebilir bir şey ki. Devlet de sana böyle bir şey
koymuyor. Çiğnenemez yasaklar da var.
Tamam. Hayır. Bak devlet ne diyor? Bu yasağı çiğnersen karşılığında bunu yapacaksın diyor. Kitap ne diyor? O yemeği öyle yersen kilo alacaksın. Zayıflamak istiyorsan bu yasak diyor.
Peki ben sana bir şey sorayım. Fizik yasaları ışık hızını geçmemizi yasaklıyor dersen ne dersin?
Orada yasak yok galiba.
Neden? Evet.
Yok çok güzel bir şey söyledim. Bak bu çok önemli. Nerede pazarlık devreye giriyor? Yani neyin geçişini yapabiliriz sorusu bu. Kızım yine 3 yaşındaydı. Duvara kafasını vurdu. Canı acıdı ve 30 saniye ağladı ve devam etti. Sonra bir iki gün sonra bana çarptı. 5 dakika ağladı. Dedim ki burada bir pislik var. Yani duvara bunu yapmıyor. Bana neler yaptı böyle bana çarptı diye böyle o olaylar çıktı. Yani bazı yasakları esnetemeyeceğini öğreniyorsun aslında. Dolayısıyla onlar artık yasak değil şey oluyor. Yani fizik böyle bir bilim.
Duvar da fizik yasası zaten ya. Esnek olmayan çarpışma.
Şeyde vardı çizgi filmlerde yarın yer çekimi kaldırılacakmış diye Tom ve Jerry haber okuyorlar böyle bir anda. Yer çekimi yasağı kaldırılacak falan. Hemen böyle şey Tom, Jerry şey nasıl yakalarım diye Yer çekimi olmayınca taktikler, cihazlar çıkıyordu. Gerçekten gün geçince yer çekimi kalkıyordu. Yer çekimi kim bulduysa Allah belasını versin falan diye bir cümle hatırlıyorum ben orada.
Ben onu şey üniversite öğrencisiyken otobüste kurmuştum ya. Sanki yer çekimi bulunmasa olmayacakmış gibi.
Bulmak değil mi? Keşif, icat. Orada işte o farklar var ya, keşfetmekle var etmek. Aslında ona benziyor. Yani keşif ve icatla fiziksel. Sosyolojide mesela, sosyoloji de fiziğe öykünüyor biraz bilimsel metot olarak. Patladığı noktalardan biri bu. Çünkü fizikte o yasak gözlemlenerek elde edilen bir şey. Sosyolojide kültür de bunu yasağa koyuyor ya. Ve yeni bir yasak koyduğunda neye tetikleneceğini bulmak çok garip bir şey.
Auguste Comte zaten sosyolojiye sosyal fizik diyor ilk başta.
Patlar o iş.
Yani sosyolojinin ortaya çıkış sebebi biraz o. Yani toplumları da aynı fizik gibi yöneten kurallar var. Biz gel bunları keşfedelim gibi bir şeyle ortaya çıkıyor aslında.
Asimov da öyle ya. Psikotarihte
Fiziko
Asimov
tarih.
güzel bir yeri çiziyor aslında. Bu vakıf başladı. İzledin mi? Apple TV'de vakıfın dizisi başladı.
İzlemedim ya. Apple TV'ye nasıl abone olmaya bakmadım. Şu sıra Mubi ile meşgulüm.
Ha evet, ben de ona
İyi
bakıyorum.
film
Mubi'nin
yazmak konusunda şey yapsın diye bir
evet.
örnek
Mubi'nin şeyi,
teşkil
seçkisi
etsin diye.
çok iyi. Şimdi Apple'ın Foundation'ı, yani vakfı yapmaya başladılar. Çok da özüne uygun yapmıyorlar ama ben yine de sevdim. Bir sürü kişi eleştirmiş. O psikotarih de şöyle bir şey, onu da söyleyelim. Diyor ki bireylerin davranışlarını tahmin edemezsiniz ama toplumların davranışlarını tahmin edebilirsiniz diyor. Bu çok güzel bir konu. Şeyde vardı. Aklın Gözünde, Hofstadter ve Dennett'in kitabında. Karınca kolonisiyle mi sohbet edebilirsin, karıncayla mı sorusuna benziyor. Yani karınca daha
Hangisiyle
alt tahmin.
edebilirsin?
Ha?
Hangisiyle edebilirsin?
Karınca kolonisiyle etmen çok daha kolay. Karınca daha
Evet.
tahmin edilemez bir canlı. Karınca kolonisinin mesela önüne bir taş koyuyorsun ve o koloni ona tepki veriyor. Karınca da bu kadar tepkiyi tahmin edemiyorsun. Yani bir
Peki neden
iletişime.
öyle? Çünkü yani biz insanla sohbet edebiliyoruz, insan grubuyla değil, ama niye karıncayla değil de karınca grubuyla sohbet edebiliyoruz?
Muhtemelen karınca kolonisinin kompleksitesi, veya daha doğrusu şöyle komplekse demeyeyim, bulunduğu threshold diyeyim, deminki eşiğe gideyim, bizim iletişim kurabildiğimiz eşikte. Yani tepki süresi, tepki uzunluğu, mesela şunu hiç söyleyebilirim. Bir evrensel bir IQ testi yapabilsem, karınca kolonisi karıncadan çok daha zeki çıkar. Hatta bizim bir bireyin zekasına yakın iletişim kurabileceği, yani zekası çok farklı canlılarla iletişim kuramaz ya.
Peki insanla
Yaklaşık.
niye tersi? Çünkü sanki bu ölçümü insan için yapsak insan grubunun zekası insandan daha geride çıkar gibi geliyor.
Hayır, kesinlikle daha üste çıkar.
Ama group think diye bir şey var. İnsan mesela tek başına şiddet uygulamazsın ama bir taraftar grubu olduğun zaman uyguluyorsun.
Hayır. Şimdi bu Wisdom of the Crowd hikayesi. Teşekkür ederiz
Ama
Ömer.
Wisdom of the Crowd çok farklı ya. O konuda yazılmış makalem var ama vaktim de azalıyor. Açıklayayım mı Wisdom of the
Açıkla,
Crowd'ı?
çok az açıkla, bitirelim.
Şimdi Wisdom of the Crowd'da orada Sir neydi ismi?
Hatırlamıyorum ama.
Frank
Evet.
İşte her neyse o abimiz ineğin kilosunu tahmin etmesi için 100 tane köylüye sordu. Ama buraya sorsaydı, 100 tane şehirliye sorsaydı Wisdom of the Craft ortaya çıkmayacaktı.
Yani hayır, yine çıkıyor bu arada, net söyleyeyim. Ya o kadar iyi çıkmıyor ama yine çıkıyor. Yani çünkü bizim evrimsel ve yaşamsal şeyde tahmin edilebilir skalamız içerisinde. Ekspertizi düşüyor. Oradaki şeyi hatırla. O
Ama error
problemde
artıyor. Yani oradaki başarı diye neyi
burada
kastettiğinle alakalı.
hikayeyi
Çünkü ona
anlatayım mı?
bakarsan rastgele sayı üreticine de sorarsam onun
Hayır bak.
ortalaması 1400 gram 1400 kilo etrafında şekillenebilir yani.
Evet ama şunu söyleyeceğim, bak hikayeyi anlatayım çok az. Eskiden 17. yüzyılda sirklerde inek tahmini oyunu diye bir oyun var. Herkes 1 lira atıyor ve ineğin ağırlığını tahmin ediyor. Günün sonunda kim tam bilirse ineği hediye olarak ona veriyorlar.
Sir
Oyun böyle.
Francis Galton adını
Ha,
hatırladım bu arada.
süper.
Tamam.
Burada kasap, yani 100 kişi ortalama, 100 kişinin ortalaması ineğin tam ağırlığını veriyor. İnanılmaz yani, grama yakın seviyede veriyor.
Drama yakın seviyede veriyorsa o işte şeylik vardır
Ya
ya.
kasapların yaptığında kasaplar 10 kişi 12 kişide ulaşıyor. Yani %1 hata payı falan diye bakıyordu
Ah
galiba.
yani evet
Dediğiniz
lütfen olsun tam
öyle bir şeydi.
çıkmasın
Gram
imkan.
değildi. Kasaplar yaparsa daha az kişide. Bu da ekspertiz konusu. Ama Karpov'la bir satranç maçında Wisdom of the Crowd işe yaramıyor. Bu da şey konusuna giriyor. Topluluğun bilgeliğinin cebiri nasıldır problemine geliyor. Yani bunun bir
Tabii
cebiri
yani.
var ama henüz bunu inşa edemedik. Zaten politika dediğimiz şey toplumun bilgeliğinin cebiri olacak şekilde tasarlanırsa yeni bir lider beklemekten de kurtuluruz diyerek son noktayı koyayım.
Tamam, peki.
Podcast dinle.